bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Mukaddime 1. Cilt İbni Haldun 1. Kaset 1. Yüz Onur Yayınları 1. Baskı Nisan 1977 Çeviren Turan Dursun Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Çevirenin Ön Sözü 14. ve 15. yüzyılın önemli düşünürü İbni Haldun'un yapıtları bugüne değin gerçek anlamda dilimize kazandırılmış değildir. Yurdumuzda mukaddimenin eski ve yeni yazıyla çevirileri yayınlanmış olmakla birlikte bunları gerek eksik olmaları, gerek içerdikleri yanlışlar nedeniyle bilimsel ve klasik yayın anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Buna karşın İbni Haldun, gerek Batı dünyasında gerek İslam dünyasında üzerinde ilgiyle durulan güncel bir konu haline gelmiştir. Özellikle mukaddimenin kendi dilinde yeni baskılarının yapılması, Batı dillerine, İngilizce ve Fransızcaya çevrilmesi ve İbni Haldun üzerine yazı ve yayınların giderek kabarması, onun kendi çağı ve çevresi içerisinde incelenmesi gereken önemli bir kaynak olduğunu bize düşündüren kanıtlar olmak gerekir. Türkiye'de de İbni Haldun konusunda zaman zaman tanıtma, yorum ve inceleme yazıları yayınlanmıştır. Ama bu tanıtma, yorum ve incelemelerin genellikle üniversite ve ansiklopedi çevresinde kaldığını da ayrıca belirtelim. Batı ülkelerinde olduğu gibi sosyalist ülkelerde de, örneğin Sovyetler Birliği'nde inceleme ve araştırma konusu olan İbni Haldun'a, günümüzde Marksist açıdan yaklaşılmakla birlikte ülkemiz Marksistleri arasında henüz bir inceleme konusu olarak ele alınmamıştır. Bütün bu nedenleri göz önünde tutarak önce İbni Haldun'dan daha sonra İbni Haldun ile ilgili tanıtma, inceleme ve yorumlardan genel bir kesit sunarak yazımıza başlamak okurun İbni Haldun konusunda genel tablo çizmesine yardımcı olacağı gibi bizim yorumlarımız için de bir hareket noktası sağlayacaktır kanısındayız. İbni Haldun'un sözlerinden bir demet. Bilesin ki der İbni Haldun, tarih gerçekte toplumsal yaşam ve bu yaşamın doğal yapısında belirmiş durumlar konusunda bilgi vermektedir. İnsanların toplumsal yaşamları zorunludur. Düşünürler bunu şu sözleriyle dile getirirler. İnsan doğuştan uygardır. Yani insan için toplumsal yaşam kaçınılmaz bir şeydir. Ki bu yaşam filozofların özel anlatımlarında kent yaşamı diye geçer. İnsanın yaşamı ve kalıcılığı sağlıklı olarak yalnızca besinle sağlanabilir. Onun için insan besinini aramaya yönelir. Ancak insanın besinini elde etmeye tek başına gücü yetmez. Gereksinme duyacağı besini sağlamaya yeterli olamaz. Yaşamının temel maddesini oluşturan besinini tek başına sağlayamaz. Günlük yiyeceği tahılını elde etmesi bile birçok iş ve uğraşı gerektirir. Tahılı öğütüp un durumuna getirmesi, unu hamur yapması, hamuru pişirip ekmek yapması gerekir. Bu üç işten her biri için kapkacak, araç gereç gerekli olur ona. Ve söz konusu işler bir takım zanaatleri olmadan sonuca ulaşamaz. Demirci gerekli olur, marangoz gerekli olur, çömlekçi gerekli olur. Tutalım ki o kişi sözünü ettiğimiz işlere gerek kalmadan tane olarak yiyor tahılı. Bu da gene bir takım işlerin gerçekleşmesine bağlıdır. Tanenin ekilmesi, biçilmesi, başağından çıkarılması. Tarih alanında düşülen yanlış ve yanılgının ince bir nedeni var. Çağlar değişir ve günler geçip giderken toplumların, kuşakların durumlarının da sürekli olarak değiştiğinin gözden kaçırılması. Evrenin ve toplumların durumları, ilişkileri, gidişleri tek bir süreç ve tire üzerinde sürmez ve değişmeyen bir çizgide kalmaz. Günler, zamanlar geçer, oluşan değişmeler ve durumdan duruma geçişler bütünüdür her şey. Bu değişmeler ve geçişler kişilerde, sürelerde, kent ve kasabalarda olduğu gibi tüm evrende, ülkelerde, kıtalarda, zamanlarda ve devletlerde de olur. İbni Haldun için ne diyorlar? 15. yüzyılın başına kadar Kuzey Afrika'da yaşayan İbni Haldun diyor Hilmi Ziya Ülken, tarihçi olduğu kadar sosyolojinin önderi ve ilk tarih filozofudur. 1332-1406 Mukaddime'yi ilk kez Quatremere Paris'te Mustafa Fehmi Bulak'ta bastırdılar. İlk çevirisi Türkiye'de yapıldı. 18. yüzyıla değin Batılıların bu filozoftan haberi yoktu. 17. yüzyıl sonuna doğru de Herbelot, ondan Bibliotheca Orientalis'te yazılışı B-I-B-L-O-T-H-E-C-A-O-R-I-N-T-A-L-I-S söz etti. 19. yüzyıl başında Sylvester Dossessi yazılışı S-Y-L-V-E-S-T-R-E-D-E S-A-C-Y diğerini belirtti. O yüzyılın sonlarında Hammer yazılışı H-A-M-M-E-R, Perkstall yazılışı P-U-R-G-S-T-A-L-L onun hakkında makaleler yazdı. Arapların Montesquieu'su diye söz etti. Garcin de Tracy yazılışı G-A-R-C-I-N-D-E-T-R-A-C-Y birkaç yıl sonra İbn Haldun'un mukaddimesinden bazı bölümleri Fransızca'ya çevirdi. Quatremere, mukaddimenin Arapça metnini Prolegomenes adıyla yayınladı ve özet halinde bir çevirisini yapmaya çalıştı fakat bitiremedi. Çeviri, yapıt üzerinde filozof ve sosyologların incelemeler yapmalarını olanak verdi. O zamandan bu yana Batı'da İbn Haldun'dan söz edilmektedir. Bazıları önemini aşırı dereceye çıkarmışlar, onu yeni bir bilimin kurucusu saymışlardır. Batılıların övmelerle dolu olan yazıları daha hızını alamamıştır. Bir kesimi ona tarih filozofu gözüyle bakmaktadır. Bir kesimi de onu sosyolojinin önderi saymaktadır. Örneğin raport yazılışı R-A-P-P-O-P-O-R-T. R Films yazılışı R-F-L-I-N-S. N Schmidt yazılışı S-C-H-M-I-D-T. Onu tarih filozofu sayarlar. Gumplowicz yazılışı G-U-M-P-L-O-W-I-C-S. R. Mauner yazılışı R-M-A-U-N-I-E-R. Fındıkoğlu, Satı el-Husri, tekrar Schmidt, Ülken, onu sosyolojinin habercisi sayıyorlar. Bautl yazılışı B-O-U-T-H-O-U-L. Onda her iki vasfı gördüğü gibi birçok Batı düşünürlüğüyle karşılaştırıyor. Onda Vico'nun yazılışı V-I-C-O, Montesquieu'nun, Marx'ın biyolojik sosyoloji görüşünü buluyor. F. Schulz yazılışı F-S-C-H-U-L-Z, İbn Haldun için birçok makaleler yayınladı, 1885 Paris. Gruberg de Hemse, Rosenthal, von Kramer, Levin, Bautl, Gabrieli, Colosio yazılışı C-O-L-O-S-I-O, Ferrero yazılışı F-E-R-R-E-I-R-O, Sarah de Vaux yazılışı C-A-R-R-A-D-E-V-A-U-X, de Boer, G. Richter yazılışı G.R.I.C.H.T.E.R. Gautier, A. Bombacci, Chissavi yazılışı C.H.I.S.S.A.W.I. V. Fischel, C. MacDonald yazılışı C.M.A.C.D.O.N.A.L.D. Breizik yazılışı B.R.E.I.S.I.G. H. A. R. Gip, A. Altamira ve benzeri geçen yüzyıl sonlarından beri ondan söz etmektedirler. Bu güçlü ilginin sonucu olarak da onun tarih ve toplum görüşünün çağdaş düşünürler üzerinde etkili olduğunu, örneğin Untergang des Abendlass yazarı Oswald Spengler'in batıdaki çözüntüyü anlatan felsefesi üzerinde veya bazı Marksistler ve Breizik gibi tarih filozofları üzerinde etkisi olduğunu işaret edilmelidir. Dipnot: Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi, Kaynakları ve Tesirleri, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 1967, sayfa 320-321. Profesör Doktor M. Fuat Köprülü'den. İbn Haldun hakkında 1918'de Alfred Bell'in İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı İbn Haldun maddesi basit bir biyografiden başka bir şey değildir. Oysa aşağı orta zaman fikir tarihinde onun işgal ettiği yer çok büyüktür. Yalnız İslam aleminde değil, genel olarak dünya fikir tarihinde onu tarih felsefesinin en mümtaz simalarından daha doğru bir ifadeyle sosyolojinin ilk büyük kurucularından biri saymak hiç yanlış değildir. Yalnız müsteşrikların değil, sosyologların da dikkatini çeken bu büyük adam hakkında Batı'da uzun zamandan beri birçok tetkikler yapılmış, özel monografiler vücuda getirilmiştir. L. Gumplowicz, René Mauner gibi tanınmış sosyologların onun hakkındaki yüksek takdirleri dikkate şayandır. Dipnot: V. Bartolt, İslam Medeniyeti Tarihi, çeviren M. Fuat Köprülü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1963, sayfa 169-170. Cemil Sena'dan. İbn Haldun tarihte akılcıdır, sosyolojiyle tarihi birleştirmekte ilk adım atmıştır. Hilmi Ziya Ülken, onun coğrafi ve ekonomik determinizm düşüncesini savunmasından, Karl Marx ve Montesquieu'nun müjdecisi saydığı gibi nüfusa ilişkin görüşleriyle de Malthus'la ilişkili görür. Aynı zamanda onun kent yaşamından tiksinmesi ve uygarlığın ahlakı bozduğuna dair düşünceleriyle de Rousseau'dan, hatta bir bakıma da Nietzsche'den önce geldiğini ve Machiavelli'nin de öncüsü olduğunu yazar. İbni Haldun Gominu'dan yazılışı G-O-B-I-N-E-A-U. Önce ırka önem vermiş, hukuk anlayışında Hobbes ve Hegel'e taklidin rolüne önem vermekle de Gethard'a rehberlik etmiştir. Dipnot, Cemil Sena, Filozoflar Ansiklopedisi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1976, sayfa 3, sayfa 14, İbni Haldun maddesi. Profesör Doktor Cavit Sunar'dan. İbni Haldun'dan önceki felsefe, yani İbni Rüşd ve Maimonides'in akılcı felsefelerinin konusu, özellikle metafizik ve tabiat bilimleriydi. İbni Haldun'u en çok ilgilendiren konu ise toplum ve sorunlarıydı. Bu sorunlarda spekülatif olmaktan çok gözleme ve deneye dayanan konulardı. İbni Haldun da bizi gerçeğe götüren, bize bilgi veren mantık kuralları değil ancak gözlem ve deneydir. Mantığın yararı büyükse de doğru düşünebilme ve doğru bilgi edinebilme de tamamıyla yeterli değildir. Bize bilgi veren ve bizi aydınlatan sadece gözlem ve deneydir. Dolayısıyla mantık bütün bilimlerin temeli olamaz. O ancak bilimlerin yardımcısı olabilir. Dipnot, Cavit Sunar, İslam'da Felsefe ve Farabi, İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1972, Cilt 2, sayfa 92-94. Profesör Doktor İlhan Arsel'den. İbni Haldun, Mukaddime adlı ünlü yapıtında sosyolog gözüyle Arap karakterini inceler ve değerlendirir. Onun bu değerlendirmesinde şüphesiz ki Arap hakkında daha önce Muhammed'in gerek Kur'an hükümleri ve gerek hadislerle ortaya vurduğu görüşler ve değerlendirmeler de rol oynamıştır. Fakat İbni Haldun bu incelemesini ve eleştirmesini çok daha isabetli ve çok daha bilgili şekilde yapabilmiştir. İbni Haldun'a göre Türkler savaşçı karakterleri ve kahramanlıkları nedeniyle İslam'ın kurtarıcısı olmuşlardır. Görülüyor ki İbni Haldun, Türk'ün İslam sayesinde kurtulduğunu söylemiyor da tersine İslam'ın Türk sayesinde kurtulduğunu ifade ediyor. Dipnot, İlhan Arsel, Arap Milliyetçiliği ve Türkler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1975, sayfa 53-231. Profesör Doktor G. Hüseyin Yurdaydın'dan. İslam dünyasında Farabi ve İbn Sina'da görülen akılcı anlayışa karşı, daha sonraları başka bir İslam düşünürü İbn Haldun'un ileri sürdüğü görüş, toplumları tabi şartlara göre inceleyen, tabiatçı, naturalist bir dünya görüşüdür. İbn Haldun toplumları uzviyetlere benzetir. Onlar da tıpkı uzviyetler gibi doğarlar, gelişir, yetişir, olgunlaşır ve daha sonra da duraklayarak geriler, küçülür ve yok olurlar. Vico'dan 300 yıl kadar önce ortaya atılmış olan bu görüş, Yunan ve Orta Çağ filozoflarına nazaran büyük bir yenilik getirmektedir. Böylece Farabi ve İbn Sina'yı eleştiren bu görüş, Osmanlı devrinde büyük bir ilgi görmüştür. Katip Çelebi de Osmanlı devrinin ileri gelen İbn Halduncularındandır. Katip Çelebi'nin Düsturul Amel'inde İbn Haldun'un bu biyolojist, uzviyetçi toplum felsefesine dayanan bir tarih felsefesi şeması görülür. Katip Çelebi'ye göre de toplumlar doğma, gelişme, olgunlaşma, durma ve gerileme safhalarından geçerler ve sonunda yıkılırlar. Dipnot G. Hüseyin Yurdaydın, İslam Tarihi Dersleri, Ankara 1971, sayfa 132. Abdülhalk Adnan Adıvar'dan. İbni Haldun, Machiavelli'nin Hükümdar adlı eserindeki sonuçlara benzer sonuçlara ulaşmış ise de İbni Haldun'un Machiavelli gibi ikiyüzlü değil, tersine sadece realist ve dini, realitelerin en başında tutan bir düşünür olduğu kuşkusuzdur. Bununla birlikte halifelik ve imamet konularında İbni Haldun çok özgür ve bağımsız görüşler açıklamış ve genel olarak hükümette şeriatın mutlak gerekli olmadığını söylemiştir. Eserin çevirisi ve aslı bu konuları içine aldığı için 2. Abdülhamit döneminde Türkiye'de satılması ve okunması yasak kitaplardandı. Eğer tarih bir bilim olmak haysiyetini kazanmışsa, tarih konusunun toplumsal olaylar olduğunu söylemekte hiç kuşku yok, ilk kez İbni Haldun bu yolu açmıştır. Dipnot, Abdülhak Adnan Adıvar, İbni Haldun, İslam Ansiklopedisi, Kimi Sözcükler Yenileştirilerek Aktarılmıştır, T.D. Adnan Adıvar, İslam Ansiklopedisi'nin İbni Haldun maddesinde ayrıca kimi batılı şarkiyatçıların Amerika'nın keşfi gibi bir İbni Haldun'un keşfi konusu ortaya atıp işlediklerini, oysa kendilerinden önce Türk bilim adamlarının İbni Haldun'dan ve yapıtlarından söz ettiklerini yazar. Arap edebiyat ve tarihçilerinden Emir Şekip Arslan, 1871-1946, İbni Haldun'un tarihinin birinci cildine yazdığı Mulhak'ta, ön sözde, ünlü Fransız doğu bilimcisi Sarah de Vaux'un İbni Haldun'la ilgili görüşlerini aktarıyor. Bu alıntılarda şöyle deniyor. Müslüman Afrika'nın ilk dönemindeki toplumsal yapısı İbni Haldun'un kişiliğiyle aydınlanmıştır. İbni Haldun'dan önce tarih felsefesini onun ölçüsünde sağlam ve aydınlık biçimde ortaya koyabilen bir başka bilim adamı bilinmiyor. Çünkü toplumların öz durumları, bu durumlarda beliren ve bu durumların değişmelerinde kesin etkili olan nedenleri, devletlerin nasıl kuruldukları ve hangi aşamalardan geçtikleri, uygarlıkların değişmeleri, gelişmeleri ve çöküşlerindeki etkenler, bütün bunlar İbni Haldun'un inilebilecek ölçüde derinliklerine indiği konulardır. Bu derinliğe ünlü mukaddimesinde inmiştir. Avrupa Hristiyan tarihçilerinden sadece bir kesimini 18. yüzyılda İbni Haldun'unkine benzer biçimde tarihin gizlerini yakalamaya girmiş buluyoruz. Üstelik bunların konuya ilişkin çıkarıp ortaya koydukları kapalı, anlaşılması son derece güç anlatımlardan oluşuyor. İbni Haldun, Us ve Algı'da Montesquieu ya da Üstad Mebli erdeminde bir düşünürdür. Ve hiç kuşku yok ki o yeni toplum bilimcilerimizden Tart ya da Doğu bilimci Gobineau gibi toplum bilimcilerinde ulu atasıdır. Dipnot, Tarihu İbni Haldun, El Mulhak, Bir Cüzil Evvel, Mısır 1936, yayınlayan Muhammed Habbeci, Cilt 1, Ön Söz, Sayfa 1. Aynı kitabın, Tarihu İbni Haldun'un, birinci cildinin yayınlayanın yazdığı ön sözde bir yazısı yayınlanan Kahir Üniversitesi eski öğretim üyelerinden Ahmet Emin de şöyle diyor. İbni Haldun'dan önce hiçbir tarihçinin tarihe onun bakış açısından bakabildiğini bilmiyorum. Emir Şekip de tarihin birinci cildine yazdığı El Muhakkı'nın girişinde Sarah de Vaux'un görüşlerini aktarırken İbni Haldun'dan önceki düşünürlerin görüşlerini sıralıyor ve Platon, Aristoteles, Farabi üzerinde durduktan sonra şöyle diyor. Yalnız bunlardan hiçbiri tarih felsefesi bilimine açıkça değinmiyor. Ne Platon, ne Aristoteles, ne de Farabi. Bu bilim dalı Veliyuddin, Ebu Zeyd Abdurrahman İbni Haldun'un buluşu olarak ortaya çıkıyor. O batının da doğunun da övüncesi. Mefharetidir. Dipnot İbit S.N. İslam Medeniyeti Tarihi adlı yapıtı nedeniyle ülkemizde pek iyi tanınan Profesör Doktor Vladimir Bartolt da şunları yazıyor. İbni Haldun'un tarihine yazmış olduğu ünlü mukaddimesi Arap edebiyatında tarihi öykücülükten kurtarmak, muhakemeyi egemen kılmak ve tarihin yasalarını araştırmak için yapılmış ilk ve biricik deneyimdir. İbni Haldun tarihe kendi anlayışına göre yeni bilim vasfını vermektedir. Dipnot Oysa İbni Haldun'un yeni bilim dediği topluma ve toplumun gelişmesine egemen olan yasalardır. Bakınız 47 nolu açıklayıcı not. Onun tarihi Yunan pragmatik tarihçilerinin etkilerinden uzaktır. Arap tarihçisi İbni Haldun, Yunan tarihçilerine nazaran deneyim ve bilgi bakımından daha zengindir. Yunan tarihçilerinin nazarında esas olan siyasal şekillerin değişmesi yerine İbni Haldun kuramına temel olarak iktisadi koşulların değişmesini, göçebelikten yerleşik hayata ve köy hayatından kent hayatına geçişi almaktadır. İbni Haldun'un bu kuramı hangi bilginlerin ve hangi kitapların etkisiyle meydana geldi? Bu henüz tamamıyla bilinmiyor. İbni Haldun'un kuramı diğer Arap tarihçilerini etkilemedi. Şurası dikkate değerdir ki İbni Haldun Arap olduğu halde İslam uygarlığının bütün Müslüman dünyasının ortak malı olduğunu iddia ediyor. İbni Haldun Araplara uygarlığı tahrip edici bedeviler gözüyle bakmaktadır. Dipnot V. Bartolt İslam Medeniyeti Tarihi sayfa 39-40. Arapları eleştirdiği ve Türkleri övdüğü için İbni Haldun'u içerlemiş görünen ünlü Arap yazarı Taha Hüseyin bile İbni Haldun için şunları yazmaktan kendini alamıyor. İbni Haldun tarihsel alanda bir yöntem yaratmış, bu yöntemde açık ve gerçekten çoğu kesimde doğru çıkan görüşler ortaya koymuştur. Dipnot, Taha Hüseyin, Felsefetu İbni Haldun el-İctimaiye, Fransızcadan Arapçaya çeviren Muhammed Abdullah Annan, Mısır 1925, Matbaatul İtimat, sayfa 49. İbni Haldun'un tarih yönünden ortaya koyduğu bakış açısı, gerçek bir bakış açısıdır. O, tarihe bölünmez bir bütün olarak bakan, tarihi oluşturan olguları ve olayları inceleyip yanlışları atma yolunu düşünen ve bunu anlaşılabilir göreceli, izafi bir bilim olarak yaratan ilk tarihçidir. İslam dünyasında ne ilk çağlarda ne orta çağda bu nitelikte bir tarihçi görülmüştür. Dipnot, aynı kitap sayfa 26. Taha Hüseyin İbni Haldun'un dahi kişilerden biri olduğunu yazıyor. İctimai felsefeyi ilk kez onun bilimsel kalıba döktüğünü ve onun için Arapların bu işi ilk başaran biziz diye övünebileceklerini savunuyor. Dipnot aynı kitap sayfa 26. Ve gene Taha Hüseyin ayrı ayrı yollardan yürümüş olsalar bile İbni Haldun'la Montesquieu'nun toplumsal görüngüleri tarihsel cebir, tarihsel determinizm ilkesine bağlamakta birleştiklerini ve bu konuda İbni Haldun'un Montesquieu'ya öncelik ettiğini açıklıyor. Dipnot aynı kitap sayfa 41. Türk Ansiklopedisindeki değerlendirmesiyle Ziyaettin Fındıkoğlu da İbni Haldun konusunda ilginç görüşler sergiler. İleride üzerinde duracağımız bu değerlendirmenin bir bölümünde Fındıkoğlu şöyle diyor. Tarih ve sosyal olaylarda her çeşit ekonomik etkine yer veren İbni Haldun, köy ve kent yapılarına özgü ekonomik bir düzen bulunduğuna dikkatimizi çekmektedir. Bu düşünce, 20. yüzyıl sosyolojisindeki sosyoloji kolu, köy ve kent ile uğraşan sosyologlarca, Tunuslu tarihçiye İbni Haldun'a orijinallik ve hatta modernlik niteliğinin verilmesini gerektirmiştir. Dipnot, Türk Ansiklopedisi, Cilt 19, sayfa 492. Çeşitli yazarlardan sunduğumuz kesitleri burada bitirirken belirtelim ki İbni Haldun'u tarihsel, felsefi, toplumsal temellerini Marksist bir yaklaşımla araştıran S.M. Batseva'nın yazısını tüm olarak bu kitapta yayınladığımız için burada ayrıca aynı yazıdan kesitler sunmanın doğru olmayacağı kanısındayız. Şimdi artık İbni Haldun'un ilgi çeken görüşleri üzerinde ayrı ayrı durmaya çalışalım. Tarih konusundaki görüşleri ve yöntemi. İbni Haldun tarih konusunda şöyle diyor. Dıştan bakılınca tarih, eski günlerden ve devletlerden, eski çağlarda geçen olaylardan haber veren bilim olmaktan öteye geçmez. Ağızdan ağıza geçen sözler, öyküler anlatılır. Anlatılanlardan özdeyişler çıkarılıp sergilenir. Toplantı yerlerinde kalabalık belirdiği zaman bunlarla eğlendirilir dinleyenler. Yazarımız bunu tarihin dış yüzünde olan, fi zahirihi diye niteliyor. Bu tür tarihçiliğe de yüzeysel tarihçilik gözüyle bakıyor. Ama gerçek tarihçiliğin bu demek olmadığını, tarihin bir iç yanı derinliğini bulunduğunu anlatıyor. Derinliğine inilerek bakıldığında ise tutarlı bir bakıştır tarih. Bir incelemedir, nazorun ve tahkikun. Olup bitenleri nedenleriyle birlikte incelemedir, nedenlerine bağlamadır ve talilun lil kainat. Ne var ki bunun ilkeleri çok incedir. Ve mebadiha dekikun. Olguların nasıllarını ve nedenlerini derinlemesine bilmedir. Bundan dolayı tarih temel bilimdir. Hikmete bütünüyle girmiştir. Onun için hikmet, dipnot, hikmet felsefeden daha geniş kapsamlıdır. Bakınız bir nolu açıklayıcı not. Bilimlerinden sayılsa yeridir ve sayılması doğaldır diyor. Yazarımıza göre gerçek tarihçilik budur. Tarih alanında bu bakış açısından yürümedir. İbni Haldun bunu tarihin iç yüzü ve fi batınihi diye niteliyor. Ziyaettin Fındıkoğlu İbni Haldun'un bu açıklamasını değerlendirirken şunları yazar. Sosyolojinin bilimler arasında yer aldığı 19. yüzyıldan önceki dönemlerde tarihi aynı zamanda sosyoloji sayan düşünürlere rastlanmaktadır. Örneğin Vico ve Bacon yazılışı B-A-C-O-N bunlar arasındadır. İbni Haldun'un 19. yüzyılda Batı'da Hammer tarafından tanıtılmasından sonra Arap tarihçinin bu alandaki öncü görüşü yayılmış bulunmaktadır. Gerçekten tarihçiliği zahiri ve batini diye ikiye ayıran yazar İbni Haldun, birinciyi öykücü, ikinciyi izahçı olmakla niteliyor. Bu vasıf batini tarihçiyi sosyal olayı illet ve nedenlerine bağlamaya yöneltmektedir. Nitekim günümüzde de sosyoloji ile bu anlamda anlaşılan bir tarih arasında sıkı bağlılıklar kurulmaktadır. Dipnot Türk Ansiklopedisinden kimi sözcükler yenileştirilerek aktarılmıştır. İbni Haldun tarihte aktarmacılığa değiniyor ve şöyle diyor. İslam dünyasındaki tarihçilerin ileri gelenleri geçmiş günlerin haberlerini dolu dolu alıp topladılar. Yazdıklarının arasına koydular, sakladılar. Sonra asalaklar gelip yanlışın aldatıcılarına kattılar o haberleri. Bu alanda kimi zaman sanılara, kuruntulara kapıldılar, kimi zaman da bilerek haber uydurdular. Abartmış söylentilerden yaldızları aldılar, ötekilerle karıştırıp sürdüler piyasaya ve uydurdukça uydurdular. Daha sonra gelenlerden çokları da bunlara uydular. Haber aktarıcılığında onları izlediler. Öncekilerden nasıl işitip aldılar söylettiler bizlere. Olguların ve durumların nedenlerini düşünüp kavramadan. Uydurma haberciliğin sapık yollarını bırakmadılar. Bu uydurmacılığa karşı koyalım demediler.